Ayrım ol, babanın intikamı. Mark Weingartner, sayfa 91. Genç adam ancak çok genç insanların yapabileceği çevik bir hareketle ayağa fırladı ve Geraci kafasını sallayıp bir sağ kroşe indirdi. Çocuk en azından bu kez kafa üstü değil, kıç üstü düşmeyi becermişti. Plak artık atlama yapmıyordu. Bir saksofonun feryadı piyano çalan adama eşlik ediyordu. Orada kal. Sen kuzenimi öldürdün. Artık burnu da kanamaya başlamıştı. Kuzenini mi? Acaba sen Carmine'yi hayatında bir kez olsun gördün mü? Çocuk cevap vermeyerek cevapladı. Çünkü o benim hiç olmayan oğlum gibiydi. Onu senden çok daha iyi tanırdım, severdim. Sen nasıl olur da benden herhangi bir şeyin intikamını almaya kalkarsın? Onu ölüme gönderen sendin. Aksanı tam Amerikan aksanıydı. Hatta Orta Batı aksanı vardı. Bunu yapmak istemeyeceği biriydi. Bak, Carmine bir askerdi. O savaşa gitti ve öteki ordu onu hakladı, mağlup etti. İntikam istiyorsun. Peki kimi suçlarsın? Generali mi yoksa düşmanı, yani onu öldürenleri mi? Kim o insanlar? Bu güzel bir soruydu. Ben de sana bir soru sorayım dedi Geraci. Beni nasıl buldun? Çocuk kafasını salladı. Burada olduğunu kim biliyor? Çocuk cevap vermedi ama Geraci elini uzatınca tuttu ve sendeleyerek ayağa kalktı. Geraci onu bir köşeye itip konuyla ilgisi kalmayan bıçağı da odanın öbür ucuna fırlattı. Kanamakta olan burun ve kulaktan yeşil seramiklere kan damlıyordu. Aynı tarafta olmak bizim için kolay olurdu dedi Geraci. Senin peşinde olduğun intikam benim oynadığım oyuna kıyasla çocuk oyuncağı sayılır. Ve seni de bu oyuna sokabilirim, anlıyor musun? Çünkü Carmine'nin intikamını da ancak öyle alabilirsin, anladın mı? Belli ki bu kaz kafalı çocuk anlamıyordu. Carmine'yi ben öldürmedim dedi Geraci. Onun ölümünden sorumlu olan da ben değilim. O yüzden de buraya gelmen boşuna. Aslında bana 3 tane basit şeyi söylersen geri dönebilirsin. 3 basit şey. Ve sonra San Louis'e gidersin. Ben San Louis'den değilim. Bu güzel evlat ama ne yazık ki senin nerede olduğun bu final sınavının sorularından biri değil. İşte başlıyoruz. Soru 1. Buraya nasıl geldin?
Buraya nasıl mı geldim?
Evet, güzel, anlamışsın. Evet, buraya nasıl geldin? Çocuk bir süre düşündü.
Otobüsle dedi. Önce Meksiko City'ye uçakla, oradan da otobüsle.
Geraci gülümsedi. Bir ağa geliyor galiba. Bahse girerim, annen buna bayılır. Yani ağa Alman'a. Çünkü seni bu işe sokanın o olmadığını biliyorum. Fakat şu insanlar, sanıyor musun ki senin tabutun soğuk toprağa indirilirken, kendini üstüne fırlattığında, hayvanlar gibi uluduğunda, gözlerini patlatacak kadar ağladığında, onların annene en küçük bir yararı dokunacak. Carmine'nin annesinin cenazede yaptığı gibi, ki gayet belagatli bir şekilde belirttiğin gibi, onun kanından olduğun halde seni orada görmemiştim. Bunları söylerken çocuğun kanlı yanağına hafif hafif vurdu. Genç adamın yumuşak yüzünden bir gölge geçti. Ya kendinden kuşkuya düşmüştü ya da ürkmüştü. Tabii ki Carmine'nin annesi öyle şeyler yapmamıştı. Soru 2. Burada olduğunu kim biliyor? Çocuk siyah gömleğinin yeniyle sanki kanı sümükmüş gibi yüzünü sildi. Bana bir havlu lazım. Yanlış cevap. Ama bu zor bir soruydu. Sonra tekrar deneriz. Soru 3. Beni nasıl buldun? Çocuk Geraci'nin beyaz gömleğine kanla karışık bir tükürük fırlattı ve bu da Geraci'nin anında yeni bir kafa travması yaratmasına yol açtı. Çocuk saksıdaki bir bitkiye çarpmıştı. Geraci sanki ıslanmış gibi elini silkeledi. Seni anlamıyorum evlat ve başına ne geleceği umurumda bile değil. Ama yine de anlıyor musun bu iş nerede bitecek? Gerçekten beni öldürsen ne olacak? Ya da ben seni öldürsem ne işe yarayacak? Çok fazla soru sorduğumu biliyorum. Yine de biraz düşün. Benim profesyonel ağır siklet boksörü olduğumu biliyor muydun? Ya, öyleydim. Sonradan Joe Louis'i döven bir herifi nakavt etmiştim, düşün. Ben burada bekliyorum. Çocuk bir daha ayağa fırladı. Bu sefer çok daha sıkı basıyordu. Ama 5-6 yumruktan sonra yine yere yapıştı. Kanları saksıdan dökülen toprakları çamur haline getiriyordu.
Söyleyeceğim dedi.
İyi çocuk dedi Geraci de. Çocuk yeniden kalktı.
Bana Carmine'yi kimin öldürdüğünü söylediğin zaman.
Caz söyleyen adam ölmek için kalktı diye aykırdı, şarkı bitmişti. Bu bizi hiçbir yere götürmüyor dedi Geraç'ı. Birkaç dakika sonra çocuğu kilime sarıyordu. Çöplerin atıldığı vadiden dönerken Nick Geraç'ı bir içki içmek üzere durdu. New York'ta onu tedavi eden doktor Geraç'ın durumunda pek çok kişinin değil içmek, içkinin kokusundan bile fena olacağını söylemişti. Şimdiye kadar Geraç'ın bu konuda bir sorunu olmamıştı, fazla içmezdi. Ama şimdi de her yudumun son yudumu olabileceğinden korkarak eskisinden az içmiyordu. Kartal hikayesini anlatırken Spratling'in başına toplanmış olanların çoğu hala etrafındaydı. Geraç'ın ısmarladığı biranın soğuk şişesi şişmiş ellerine iyi gelmişti. Yazar iyi bir hikaye anlatmaya başladı ama Stratling araya girdi. Dikkatlerin üzerinden ayrılmasına izin verecek tiplerden değildi. Esir düşen yırtıcı hayvanlardan ve kendi arzuları dışında Latin Amerika'nın vahşi ortamlarına getirilmesinden söz açılmışken diye başladı. Sözleri Iggy'nin bile gülmesine neden olmuştu. Geçen hafta New Orleans'a gittiğimde duyduğum en komik hikayeyi dinledim. Louisiana'daki her şeyi yöneten Carlo Balina Tramonti diye yakışıklı ama acımasız bir gangster varmış orada. Belki müdefaffa renkli politikacımız Kingfish'in adını duymuşsunuzdur. İşte o Kingfish Bay Tramonti'nin ayak işlerine bakıyormuş. Bay Tramonti ile New York'taki başka bir gangsterin arasındaki anlaşmalara ara buluculuk ediyormuş. Oraya sonradan gelen kumar makineleriyle filan ilgili işlerde. Bay Tramonti'ye o lakabın takılması da şişman olmasından ötürü değil, Balina'nın büyük uskumrudan yani Kingfish'ten daha büyük bir canlı olması yüzündenmiş. Geraç'ı öteki gangsterin Vito Corleone olduğunu biliyordu. Geraç'ı Tramonti'nin lakabının örgütünün her şeyi yalayıp yutmaktaki başarısı yüzünden takıldığını düşünürdü. New Orleans ailesi Birleşik Devletler'in en eskisiydi. Tramonti başa geçince aynı zamanda en zengini olmuştu. Spratling'e yeni bir martini geldi. Ya dedi kadeyi garsonun elinden aldığı gibi yarısını kafaya dikerken. Belli ki Bay Tramonti İtalya doğumlu bu beyefendi asla Amerikan vatandaşı olmayı başaramamış. Ama adını bile heceleyeceğinden şüpheli olduğum ve hayatında adım atmadığı Kolombiya'dan pasaport almayı başarmış. Bir gün havaalanı yakınlarındaki çok gizli ofisinde ipek takım elbisesiyle otururken ve tanrı bilir ne gibi şeytani planlar yapmaktayken kapı çalınmış. Bilin bakalım kim gelmiş ha? Balina'nın işlerine burnunu sokan kimmiş tahmin edin? Nick Geraç'ı gülümsedi ve birasından koca bir yudum içti. Bir dövüşün kendisine gelmesini nasıl sağlayacağını uzun zaman önce Cleveland'da kafuru, ıslak yün ve hayaletlerin ekşi ter kokusuyla dolu bir spor salonunda öğrenmişti. İkinci kitap, 6. bölüm. Kolomb günü, sabahın en erken ve en karanlık saatine Manhattan'ın doğu ucundaki bir çıkmaz sokağın 44. katında yatak odası FDR otoyoluna, Doğu Nehri'ne ve Roosevelt adasına bakan bir çatı katında Michael Corleone haykırmaya başladı. Birkaç saniye sonra da bir tür boğuşma oluyormuş gibi çarpma, vurma, cam kırılma sesleri duyuldu. Sonra da birinin ya da bir şeyin pencereden atılmasıyla çıkan ses geldi. Çatı suitinin öbür ucunda Al Neri, Michael'ın çocukları ortada olmadığında, yani çoğu zaman çıplak yatardı, yatağından fırladı. Gece nöbetinde monte ettiği düğmeye bastı, uzun çelik bir fener kaptı ve patronun odasına koştu. Haykırma ve dövüşme sesleri yeniydi ama bu gece krizleri beklenmedik bir şey değildi. Muhtemelen Michael'ın şekeri yüzünden oluyordu. Ya da belki Michael'la Rita Duval nihayet şu büyük kavgalarını etmişlerdi. Kadının bir şov için LA'de olması lazımdı ama belki erken dönmüştü. Gerçekçi olmak gerekirse Neri binayı öyle bir güvenli hale sokmuştu ki kimsenin içeri girmesine imkan yoktu. Yine de insan gecenin bir vakti çıplak kışla koridorda bir takım garip seslere doğru koşarken aklına bin bir türlü ihtimal geliyordu. Şu kahrolası bok yiyorlar, orospu çocuğu Geraç'ı. Korumanın yüzünde ise köpeğini kısa bir yürüyüşe çıkaran birinin sakin bir ifadesi vardı. Michael'ın yatak odasının ağır kapısı içeriden kilitlenmişti. Neri öyle ayarlamıştı ki açmak için özel bir anahtar gerekiyordu. Çığlıklar durmuştu. Neri kapıya vurdu. ''Hey patron!'' İçeriden hiç ses gelmedi. Neri içgüdüsel olarak kapıyı tekmeyle açmaya çalıştı ve çıplak ayağının topuğuyla bir darbe indirdi. Sonra küfrederek anahtarı almak üzere tekrar odasına koştu. Bir kat aşağıda ışıklar yanmaya başladı. Önce Connie Corleone'nin odasınınki yandı. Kısa bir süre sonra da Connie'nin iki oğluyla binanın öbür ucundaki suitin Michael'ın müteveffa ağabeyi, Sonny Corleone'nin ikiz kızları Cathy ve Francesca'nın yaşadığı yerinkiler yandı. Francesca'nın Sonny adlı 6 yaşındaki oğlu kıpırdamamıştı. Oğlan uyanıkken tam bir canavardı ama uykusu ağırdı. Onun dışındaki herkes Michael'ın bütün binayı satın almasından ve ailenin geri kalan üyelerinin çoğunun en üstteki 3 kata yerleşmesinden sonra Connie'nin ilkbaharda ekletmiş olduğu muazzam mutfakta toplandı. Onlar artık daima camları açık uyuyan bir aile olmuştu. Connie kilitleri 2 kez kontrol etti. Francesca özel bir numarayı aradı ve lobinin savaş merkezinden bir koruma her şeyin kontrol altında olduğunu bildirdi. Francesca halasına her şey kontrol altındaymış dedi. Connie sert bir tavırla başını sallayıp kahve hazırlamaya başladı. Francesca yerine koyduğu telefona baka kalmıştı. Kontrol altında. Connie oğullarına yumurta mı istediklerini yoksa tekrar gidip yatmayı mı tercih ettiklerini sordu. O gün cumartesi olduğu için ikisi de mümkündü ve oğlanlar yumurta istediler. O gürültünün ne olduğunu sorduklarında anneleri televizyondan geldiğini söyledi. Francesca Connie ile göz göze gelmeye çalıştı ama o başka yere bakıyordu. Yandaki odada Connie'nin oğlu Victor, 14 yaşındaki Amerikan delikanlılarının ölçülerine göre bile suratsız bir pelteydi. Pick-up'a James Brown'un Night Train'ini koyup sesi de sonuna kadar açmıştı. 8 yaşındaki kardeşi küçük Mike, küçük bir melek olsa da ağabeyine tapıyordu. Odada çılgınca dans etmeye başladı. Normalde böyle bir şey Connie'nin ayaklanmasına yol açardı. Çünkü bu tür müzikten nefret ederdi ve bu da Victor'un o müziğe duyduğu aşkı körüklerdi. Ama o anda Connie'nin tek yaptığı bir sigara yakıp iç geçirmek oldu. Victor çalışma yapan bir boksör gibi hareketler yapmaya başladı. Küçük Mike de onu taklit ediyordu. Aşağıda Hagen'ların yaşadığı 38. katta Tom, Teresa ve iki küçük kızları uyuyordu. Kargaşayı duymayacak kadar uzaktaydılar. Oğullarının odası ise boştu. Michael'ın eski karısı Kay Maine'de oturuyordu. Evet ona vurmuştu fakat sadece bir kere. Düşük yapması hakkında yalan söyleyip ona kürtaj yaptırdım dediği zaman. O yumruk ve onun sonucunda ortaya çıkan vicdan azabı kadının boşanmasını sağlamıştı. Başka türlü Michael asla razı olmazdı. Bu Michael Corleone'nin asla öğrenmediği kurnazca bir tertipti. Michael'ın iki çocuğu 12 yaşındaki Anthony ve 10 yaşındaki Mary de Maine'de yaşıyor. Kay'in öğretmenlik yaptığı birinci sınıf bir yatılı okulda okuyordu. Michael onları aylardır görmemişti. Bu en üst 3 katta yaşayan kişilerin pek konuşmadığı bir acı ve hatta utanç kaynağıydı. Connie haftada bir Anthony ile Mary'e mektuplar, küçük armağanlar ve çeşitli İtalyan tatlıları yolluyordu. Ama bunu bir şov haline dönüştürmüyordu. Michael'ın annesi ile babası Vito ve Carmela doğal nedenlerle ölmüşlerdi. Ve Bronx'taki Woodlawn mezarlığında ağabeyi Sonny'nin bir araba kazasında öldüğü söyleniyordu. Ama aslında Jones Beach geçidindeki gişede bir Tattaglia gangsteri tarafından vurularak öldürülmüştü. Ve Francesca'nın erken doğan ve sadece bir gün yaşayan kızı Carmela'nın yanında huzur içinde yatmaktaydılar. Connie'nin kocası Carlo da pek uzakta değildi. Michael'ın emriyle telle boğularak öldürülmüştü. Cinayet Barzini ailesine yıkılmış olsa da Carlo'nun Sonny'nin öldürülmesine karışmış olmasının intikamıydı bu. Francesca'nın kocası Billy, William Brewster van Arsdale 3, Florida'daki kendi aile mezarlığına gömülmüştü. Michael'ın ağabeyi Fredo ise yıllar önce bir gün balığa gitmiş ve boğulduğu söylenmişti. Taho gölü kadar soğuk sularda içindeki gazlar her zaman cesedin su yüzüne çıkmasını sağlamıyordu. Dul karısı aktris Diana'dan, Fred ondan soğumuştu zaten, ona Beverly Hills'teki bir mezarlıkta bir mezar taşı diktirmişti ama taşın altı boştu. O anda sadece en üstteki üç kata çıkan asansörde üç tane silahlı ve güvenilir koruma yukarı gelmekteydi. Bu inanılmaz çirkinlikteki binaya dışarıdan bakıldığında içinin nasıl kale gibi olduğu fark edilmiyordu. Binanın önünden geçen hiç kimse içeride bir müfreze olduğunu, CIA'nın kullandığı türden elektronik güvenlik cihazlarına bir servet harcandığını tahmin edemezdi. Zaten gelip geçenlerin fark edeceği türden bir bina değildi. Beyaz giydirme yapılmıştı. Balkonları fonksiyoneldi ama süslenmemişti. Normalde yoldan geçenlerin gözü yolun karşısındaki güzelim 100 yıllık 4 katlı tuğla evlere takılırdı. Kimsenin bu binanın son 3 katını sanki başka bir yapıymış gibi farklı kılan hafif post deko süslemeleri ve çatıdaki bahçeyi fark etmesi mümkün değildi. Zaten New York'ta sadece turistler yukarı bakardı ve burası pek turist çeken bir bölge sayılmazdı. Yorkville, Manhattan'ın metro işlemeyen bir kısmıydı. Rehber kitapçıklarda adı geçmezdi. Daha çok evlerin olduğu bir yerdi. Almanlar başı çekiyordu ama yıllar içinde İrlandalı, Musevi ve İtalyanlar da harmanlanmıştı. FDR'dan gelen trafik sesi ve bir sonraki sokaktan geçen çöp kamyonları dışında geceleri özellikle de 40 kat yukarısı sakin olurdu. Çoğu zaman "Nere patron?" diye neredeyse gergin bir tonla seslendi. Üç korumanın geldiğini gördü ve onları yerleştirmek ve arkasını kollamaları sağlamak üzere bir takım işaretler yaptı. Sonra kilidi açtı ve birkaç santim içeri girip feneri kaldırdı. Refleksleri o kadar iyiydi ki sırf o fenerle bile silahlı pek çok adamdan daha tehlikeliydi. Çaylak bir polis olduğu günlerden beri kullanmamıştı ama hala eskisi kadar ustaydı. Bir keresinde bir kadını doğrayan ve 12 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekte olan bir Harlem serserisini öldürmek için kullanmıştı. Görgü tanıkları Neri'nin zaten ölmüş olan adamın kafatasında bir çukur açtığını söyleyince yıllardır onu kontrol altında tutamamaktan bezen amirleri kasıtsız adam öldürmekle suçlamışlardı. Corleone'ler olayı duymuştu. Bir takım ipleri çekip suçlamayı düşürttüler. Neri feneri kanıt odasından aldı, istifasını verdi ve Michael Corleone için çalışmaya gitti. Bu yeni başlangıca minnettardı ve bedelini sadakatiyle ödüyordu. Bu kararından dolayı da asla pişman olmamıştı. Bir kez bile, hatta zavallı Fredo'yu öldürmesi istendiğinde dahi. Neri feneri yaktı, yatak boştu. Battaniyeler ve çarşaflar yığın halinde yerde duruyordu. Yanında da kırılmış bir meyve suyu bardağı vardı. "Neri, Mike," dedi. Yatağın öbür tarafından biri kımıldadı ve Michael Corleone kafasını ovuşturarak doğruldu. "Neri, yüce Meryem," dedi. "Korkuttun beni, iyi misin?" "İyiyim," Michael feneri gösterdi. "Ne yaparsan yap, şunu gözüme tutma, tamam mı?" Neri feneri indirdi. Don kan ter içindeydi ve rengi kağıt gibi olmuştu. İyi görünmediği kesindi. "Sen yalnız mısın?" Neri boynunu büküp odada olması gereken diğer kişiye bakındı. Michael'ın banyosuna girdi. Her şey normaldi. Sanki şeymiş gibi sesler. "Al, ben iyiyim. İlgine teşekkür ederim. Oldu mu?" Eğer Rita olsaydı Michael bunu saklamazdı. Zaten Rita da anında ortaya çıkardı. "Şekerin yüzünden miydi?" dedi Neri. "Diyabet. Meyve suyu da arttırmış olabilirdi. Sana ilaç, meyve, başka bir şey getirmemi ister misin?" "Ondan değil, yok bir şey, anladın mı?" Neri başını salladı. "O saten çarşaflara dikkat et," dedi eliyle de göstererek. "Yağ gibi kaygan oluyorlar." "Bunu aklımda tutarım," dedi Michael cılız bir tebessümle. Neri duyduğu seslerin tek bir adamdan çıkmış olabileceğine inanamıyordu. Ama Michael Corleone ile çelişmek doğasına aykırıydı. "Doğum günün kutlu olsun bu arada." "İstersen bana biraz pasta getir," dedi Michael. "Ama onun dışında bu konuyu kes, tamam mı?" Yatağına yığılarcasına oturdu. New York'ta adeta bir halk kahramanı haline gelmesinin kısmen sinema artisti kadar yakışıklı olmasından kaynaklandığını düşünürdü. Ama gecenin bir yarısında ve yakından bakıldığında yaşlı bir 43'lüktü. Sol yanağında polis yüzbaşısının yaptığı yara yüzünden geçirdiği estetik ameliyatının neticesinde hafif bir sarkma vardı. Saçları garip bir şekilde ağarmıştı. Doğru ışık altında gösterişliydi belki ama bu doğru ışık değildi. Her zaman susamış vaziyetteydi ve idrarını öldürücü bir yavaşlıkla yaşlı bir adam gibi yapıyordu. Bir keresinde Rita, Michael'ın ara sıra görüştüğü aktris Bayan Margaret Duval, Neri'ye Michael'ın aletinde sorunlar olduğunu çıtlatmıştı. Neri ona herkesin başına gelir demişti ama bunu sadakatinden söylemişti. Maşallah sarhoş olmadıkça onun başına gelmiyordu ve polislikten ayrıldığından beri de sarhoş olmamıştı. Pasta konusunda bir şey yapamam dedi Neri. Connie'nin sana pişireceği şeyi beklemen lazım. Kahve ister misin? Saat kaç? Neri Michael'ın komodininde duran saate göz attı. 5'i geçiyor. Herhalde tekrar uyumak istersin. Bu gece babanın New York'a dönüşünden beri yani bir yıldan uzun bir süreden beri ilk kez La Cosa Nostra'nın yürütme kurulu olan komisyon toplanacaktı. Toplantı hazırlıkları haftalardır Michael'ın neredeyse bütün zamanını alıyordu. Michael suratını ovaladı. Ne haltsa dedi ellerinin arasından. Bunun ne anlama geldiğini çözmek zordu. Burada ne halt olduysa da demiş olabilirdi. Neyse ne git bana kahve getir de. Neri dönüp koridorda yürümeye başladı. Ne haltsa. Mike uyusa bile Neri uyumayacaktı. Ve aşağıdaki büyük mutfağa gidip Connie'nin hazırladığı o süzme sulu domuz yemini de içmeyecekti. Neri aşçı değildi ama kahvesi konusunda hassastı. Korumaları tekrar asansöre gönderdi. Çıplaklığının farkında değil gibiydi. Yanlış alarm çocuklar dedi ama kendi inanmadı. Görülecek bir şey yok. 10. ayının sonu. Sayfa 102.